Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Kahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Hordat 1400, Hicri Gamiri 29 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 10 Haziran 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Dünya El Sanatları Günü, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Ayetullah Ehteri, Golan Tepelerinin işgalden kurtarılması için daha çok çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Avrupa Troikası nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalıştıklarını bildirdi. Amerika'nın nükleer görüşmelerin sonucuyla ilgili temkinli iyimserliği. Lavrov, bölgesel meselelerde İran ve Türkiye'nin çıkarları dikkate alınıyor dedi. Türkiye'de halkın çoğu Amerika ile ilişkiler hakkında olumsuz görüşe sahip. Şimdi haberler.
...2021 Uluslararası Voleybol Milletler Ligi'nde 7. maçına çıkan İran Milli Erkek Voleybol Takımı rakibi Amerika'yı 3-0 mağlup etti. İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı yenen İran Milli Erkek Voleybol Takımı 7. maçta Amerika ile karşı karşıya geldi. Yapılan karşılaşmada müthiş bir performans sergileyen İran takımı rakibi Amerika'yı 3-0 mağlup etti. İran Milli Voleybol Takımı bugün Sırbistan ile karşılaşacak.
İran Cumhurbaşkanlığı Filistin Halkının İslam Devrimini Destekleme Komitesi Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ehteri, Golan Tepelerini ve diğer işgal altındaki Filistin topraklarını terör rejimi İsrail'den kurtarmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ayetullah Hasan Ehteri, dün yaptığı açıklamada bugün Siyonist rejimin çöküşün eşiğinde olduğu herkes için artık net bir şekilde görülmüştür dedi. Ayetullah Ehteri, Siyonist rejimi gasp eden politikacı ve yetkililerin içinde çok zayıf bir durum var ve onlar şu anda çok zor durumdalar. Zira terör rejimi İsrail'in çöküş sürecine girdiği açıkça görülmüştür ifadesini kullandı. Golan Tepelerinin işgalinin yıl dönümüne denk gelen İsrail'in güvenliği ve hayatta kalması açısından stratejik Golan Tepelerinin önemi adlı kitap, İslam Devrimini Destekleme Komitesi Başkanı'nın katıldığı törenle açıldı. İslam İnkılabı rehberinin askeri danışmanı General Hüseyin Dehkan törende yaptığı konuşmada İmam Hümeyni Kudüs meselesini Arap dünyasından İslami bir meseleye dönüştürerek Müslümanların asıl meselesi haline getirdi dedi. Filistin'in İran Büyükelçisi Salah El-Zawawi de son Gazze Savaşı'nda kardeşlerin yaptığı kahramanlık direnişin zaferi, İslami cihadın zaferi ya da direnişin zaferi değil, ilk kez tüm İslam ümmetinin zaferidir dedi. Salah El-Zawawi, İran'ın ve İslam devriminin dini liderinin rolünü ve konumunu överek İslam İnkılabı rehberi Suriye'yi bir an olsun yalnız bırakmadı dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın uluslararası işlerden sorumlu özel yardımcısı Suudi Arabistan savaş alanında yenilgisi müzakere masasında telafi edemez dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan dün Tahran'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen özel temsilcisi Martin Griffiths ile görüşmesinde Yemen krizinin Yemen üzerinden çözüleceğini vurguladı. Yemen görüşmeleri ve bütün siyasi grup ve partilerin katılımı mümkün olacak diyen Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan'ın savaş alanındaki yenilgiyi müzakere masasında telafi edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen krizinin çözümünün savaş olmadığını defalarca dile getirdiğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti, Yemen'de barışın sağlanması için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır ve Yemen krizinin tek çözümü Yemen krizidir, dedi. Emir Abdullahyan, Arabistan'ın Yemen'de insani kuşatmayı sürdürmesi, güç ve savaş kullanması, Yemen'in askeri varlığına yönelik dış müdahaleler ve Yemen'in parçalanması ve terörizmin büyümesi gibi konularda uyarı ve çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisi Martin Griffiths, Yemen kuşatmasını kaldırmak için güçlü bir siyasi argüman var ve bunu çok ciddiye alıyorum dedi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin barışı geçirmeye yardımcı olma çabalarını takdir etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmede Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü. Hatipzade, İran'ın Irak'a yönelik politikasının güçlü, özgür, müreffeh, gelişmiş, birleşik ve bağımsız bir Irak olduğunu açıkladı. Irak'a giden Hatipzade, Irak ziyaretinin ilk gününde başta Irak Dışişleri Bakanı olmak üzere Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Kasım el-Oraci, eski Başbakan Nuri el-Maliki ve Irak Yüksek İslami Meclisi Başkanı ile görüşmenin yanı sıra bazı Sünni alimlerle de bir araya geldi. Son bölgesel gelişmelerin ve İran-Irak ilişkilerin masaya yatırıldığı bu görüşmelerde Hatipzade, Irak hükümetine kapsamlı destek ve Irak halkının iradesine uygun yasal ve demokratik süreçler, Irak parlamento seçimleri, iki ülke arasında ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi, kültürel işbirliği ve ikili medya işbirliğini ele aldı.
İran ve Tacikistan Cumhuriyeti iki ülkenin elektrik şebekelerini mevcut güzergahlar üzerinden birbirine bağlaması üzerinde anlaştılar. İran'ın çarşamba günü yayınladığı bildiriye göre İran ve Tacikistan Ekonomik, Ticari, Bilimsel, Kültürel, Teknik ve Sosyal İşbirliği Ortak Komisyonu'nun 14. toplantısı bu hafta pazartesi ve salı günleri Duşanbe'deki Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı'nda İran Enerji Bakanlığı'nın başkanlığında yapıldı. Toplantının sonunda İran Enerji Bakanı ve İran-Tacikistan Karma Komisyon Başkanı Rıza Erdekanyan ile Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Delil Cuma ortak toplantının 14. oturumunun nihai belgesini imzaladılar. Bu görüşmede İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanyan iki ülkede çeşitli alanlarda sağlanan ortaklıklara ve kapasitelere atıfta bulunarak bir önceki zirvede çok iyi anlaşmalara varılmasına rağmen anlaşmaların uygulanması için daha etkin tedbirler alınması gerekiyor dedi. Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı ve Komisyonu Tacik Başkanı Delil Cuma da bu toplantının düzenlenmesini Tahran-Duşanbe ilişkilerinde her alanda önemli bir sıçramaya yol açması umulmaktadır dedi.
Nükleer anlaşmanın 3 Avrupa üyesi ülkesinin üst düzey diplomatları yönetim kurulu toplantısında nükleer anlaşmayı canlandırmak için nükleer anlaşmanın diğer üyeleriyle birlikte çok çalıştıklarını belirten bir bildiri yayınladılar. Bildiri, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Bildirde, Amerika'nın taahhütlerine bağlı kalmaması, ve azami baskısından söz edilmedi. Ancak İran'dan herkesin yararına faydaları yeniden sağlamak için bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasına geri dönmesi için diplomatik fırsatı kullanması istendi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Rusya'nın nükleer baş müzakerecisi Sergey Ryabkov dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayı canlandırmada aşılmaz bir zorluk olmadığını söyledi. Ryabkov müzakerelerin nihai belgesi üzerinde çalışmaların önümüzdeki günlerde Viyana'da yeniden başlayacağını belirterek Rusya'nın nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma sürecini hızlandırmak için çalıştığını söyledi. Bu arada İran Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planının ihyası ile ilgili irade göstermediğini söyledi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkarak anlaşma çerçevesinde taahhütlerini ayaklar altına aldığını ifade eden Garibabadi, Amerika'nın 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararını zorbalıkla zayıflatmasından ve hizmete uğramış maksimum baskı siyasetinin uygulanmasından 3 yıl geçtiğini hatırlattı.
Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın ihyasıyla ilgili görüşmelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması olasılığı konusunda temkinli bir iyimserlik ifade etti. Fars Haber Ajansı'na göre Wendell Sherman nükleer müzakerelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak nihai ayrıntılar üzerinde bir anlaşmaya varılana kadar emin olunamayacağını açıkladı. Wendell Sherman anlaşmayla ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini, ayrıca İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin bu görüşmeleri karmaşık hale getireceğini belirtti. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları tüm tarafların Amerika'yı nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasına döndürmek amacıyla birkaç ay önce Viyana'da başlayan müzakerelerin son değerlendirmesidir. Dört tur müzakerelerin ardından iki tarafın yakınlaşmasına rağmen 5. turda hala bazı meseleler var. Uzmanlara göre Viyana görüşmelerindeki temel farklılıklar, Amerikan yaptırımlarının hangilerinin kaldırılması gerektiği, İran'ın taahhütlerine dönmek için hangi adımları atması gerektiğidir.
Rusya'nın Dışişleri Bakanı İran ve Türkiye'nin bölgesel meselelerde çıkarları olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki üçlü müzakerelerde İran ve Türkiye'nin çıkarlarının dikkate alındığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya'dan oluşan üçlü çalışma grubunun faaliyetlerinin bölgesel iletişimin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik olduğunu kaydetti. Dağlı Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden birkaç ay sonra Bakü ile Erivan arasında son sınır anlaşmazlığı son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilimi daha da arttırdı. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'a bölgede istikrarı tesis etmeyi ve uluslararası hukuka uymaya çağırdığını defalarca bildirmiştir.
Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Müslüman bir aile yönelik son terör saldırısını Batı'da İslamofobik politikaların yayılmasının bir sonucu olarak nitelendirdi. Bu arada Kanada'nın London kentinde 6 Haziran gecesi gerçekleştirilen araçlı terör saldırısında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi için anma töreni düzenlendi. London şehir merkezindeki London Müslim Mosku'nun bahçesinde düzenlenen tören Kanada siyasetinin önemli isimlerini de bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Başbakan Justin Trudeau, olayın bir terör saldırısı olduğunu yineleyerek, üç neslin bir arada olduğu bir aile, hak etmedikleri bir şekilde hayata veda ettiler. Tüm Kanada ile yanındayız. Bu ülkede İslamofobi gerçektir, ayrımcılık gerçektir. Tüm bunlara ve teröre karşı hep birlikte hayır demeliyiz diye konuştu.
Türkiye'de yapılan son anket, Türkiye halkının Amerika konusunda iyimser olmadığını gösterdi. Areda Survey'in hazırladığı Türkiye Dış Politikası anketine göre halk Amerika'yı güvenlik sorunu olarak görüyor. Moskova Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Perinçek de bu anketin gösterdiği en önemli nokta Amerika'nın Türkiye düşmanlığının Türk milleti tarafından tescil edilmesidir dedi. Ankette dikkat çeken noktalardan biri de Rusya ile işbirliğine destek oldu. Yeni Şafak gazetesinin yer verdiği anket halkın Türkiye'nin dost ve düşmanlarına yönelik bakışını ortaya koydu. 1-3 Haziran arasında 2100 katılımcı ile yapılan araştırmada katılımcılara son dönemde Türk dış politikasının en önemli meselesi nedir diye soruldu. %46.9'u Suriye'deki PYD-YPG varlığı derken sınır ötesi terörle mücadele ve Amerika ile ilişkiler başlıkları öne çıktı. Amerika'nın Türkiye'nin yakın çevresindeki faaliyet, affedersiniz, Türkiye için tehdit oluşturan ülkelerde de %54.6 ile Amerika ilk sıraya yerleşti.
Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı açıklamada Türkiye bir NATO müttefiği gibi davranmıyor dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtladı. Senatör Robert Menendez'in Türkiye ile ilgili soruya verdiği cevapta Blinken, Türkiye bir NATO müttefikinin davranması gerektiği gibi davranmıyor dedi. Sadece Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sistemleri nedeniyle bunu ifade etmediğini söyleyen Blinken, Doğu Akdeniz'de bulunan eylemler de oldukça rahatsız edici dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye açılan kapanma davasına ilişkin parti kapanmayı doğru bulmadıklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise HDP iddianamesinin ikinci kez iade seçeneğinin kalmadığını ve gözlerin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu belirtti. Kapanma davasına ilişkin HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ise kapatma davası açarak HDP'yi ve Türkiye halklarını susturabileceğimizi sanıyorsunuz, çok büyük yanılıyorsunuz dedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, terör rejimi İsrail'in Hamas'ın ofislerini 12 günlük savaş sırasında İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan El Cela Kulesi'nde bulunduğu yönündeki iddialarını yalanladı.
Haber kaynakları bu sabah bir roketin Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Amerikan askeri üssüne isabet ettiğini bildirdi. Söz konusu roket saldırısı Irak'ın kuzeyindeki Selahattin eyaletinde yer alan Belet Amerikan askeri hava üssüne roket saldırısının düzenlenmesinin ardından yaşandı.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinde Amerika'nın Rusya ile çatışma peşinde olmadığını söyleyeceğini belirtti. İngiltere'deki Amerikan üssündeki askerlere konuşan Biden, başladığı ilk yurt dışı gezisi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirterek Rusya ile çatışma arayışı içinde değiliz, stabil öngörülebilir ilişkiler arıyoruz. Uluslarımız diğer şeylerin yanı sıra stratejik istikrar konusunda büyük sorumluluk paylaşıyor diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce Joe Biden ile yapacağı görüşmede Rusya ile Amerika arasındaki ilişkileri normalleştirmenin yollarını bulmaya çalışmak gerektiğini ifade etmişti.
Türkiye'de son 24 saatte 6.454 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 87 kişi daha hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1018 oldu.
Ve son haberimiz. Çin'in Amerikan Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pingyu, koronavirüsün kökeninin Çin'de aranması gerektiğine dair açıklamalara verdiği cevapta, iddiaların Irak'ın 12 yıl önce kitle imha silahlarına sahip olduğuna dair yalanlardan farklı olmadığını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Hizbullah lideri Seyit Hasan Nasrullah'ın 8 Haziran konuşması etrafında. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah 8 Haziran'da El Minar Televizyon kanalının 30. açılış yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Seyyid Hasan Nasrullah'ın konuşmasında Lübnan'daki iç meseleler dahil bazı önemli konular ele alındı. Nasrullah'ın bu konuşmasıyla ilgili öncelikle üç önemli konu üzerine duracağız. Birincisi, Nasrullah'ın sağlık durumuna ilişkin sözleriydi. Son haftalarda Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreterinin sağlığıyla ilgili bir takım haberler yayınlandı. Karşıt ve muhalif medya yalan haberlerle Nasrullah'ın sağlık durumunun kötü olduğunu pompalamaya başladı. Nasrullah 8 Haziran akşamında yaptığı konuşmasında bu yalan iddialara son noktayı koydu. Kameralar karşısına çıkan Nasrullah, kendi sağlığı hakkındaki söylenti ve iddiaları bitirerek, birlikte mübarek Mescid-i Aksa'da özgür bir şekilde namaz kılmayı ümit ediyorum açıklamasında bulundu. İkinci konu ise Nasrullah'ın uyarılarına ilişkindir. Hizbullah Genel Sekreterinin güvenlikle ilgili uyarıları, işgal topraklarındaki durum ve Netanyahu'nun İsrail rejiminin başbakanlığından gitme olasılığının artmasına ilişkindi. İşgal toprakları içinde bile çok sayıda kişi ve çevre iktidarını kaybetmek üzere olan Netanyahu'nun daha fazla görevde kalabilmek için savaş ve güvensizlik çıkarma gibi girişimlerde bulunabileceği uyarısında bulunuyorlar. Nasrullah bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Netanyahu'nun bugün kriz içinde olup yenildiğine işaretle onun krizlerden çıkış için farklı seçenekler ve aptallıklara yönelebileceğini Netanyahu'nun Kudüs bile aptallık yapabileceğini ifade etti.
Aynı durum Donald Trump geçen sene başkanlık seçimlerini kaybedebileceği sırada da gündeme getirilmiş ve Trump'ın akılsızca eylemlerde bulunabileceği uzmanlar tarafından söylenmişti. Bu analizler Trump ve Netanyahu gibi şahsiyetlerin karakter olarak birbirine ne kadar benzediklerini gösteriyor. Bu zatlar geçen 4 senede Batı Asya bölgesi ve bölgedeki bazı ülkeler için ağır bedellere yol açmıştır. Seyyid Hasan Nasrullah'ın uyarısı, düşmek üzere olan düşmanın olası akılsızlığına karşı hazırlıklı olmak için bir nevi tedbir sayılıyor. Hizbullah Genel Sekreterinin konuşmasında ki uyarı sırf dost güçlerin hazırlıklı olmasına ilişkin değildi. Aynı zamanda düşman İsrail'i de içeriyordu. Nasrullah sert bir şekilde İsrail rejimini uyararak Kudüs'e yönelik her türlü saldırının bölgesel savaş anlamına geldiğini ifade etti. Nasrullah'ın son konuşmasıyla ilgili üzerine durulması gereken üçüncü konu ise Suudi Koalisyonu Yemen'e yönelik savaşına ilişkindi. Hizbullah Genel Sekreteri açısından Suudi Arabistan üzerinden 74 ay geçen bu savaşta yenilmiş ve savaşı sonlandırmaya çalışıyor. Ancak savaşı sonlandırma konusunu Amerika üzerinden takip ediyor. Amerika Al-Husur'u içine düştüğü bataklıktan kurtarmaya ve kendi yeni yönetiminden de pozitif bir tablo sunmaya çalışıyor. Suudi Arabistan ve Amerika'nın planı ile ilgili belirtilmesi gereken konu şu ki, onlar Yemen'e yönelik abluka ve yaptırım değil, savaşa son vermek istiyorlar. Son aylarda Yemen ile ilgili yürütülen diplomatik görüşmeler ve çabaların uzaması da aynı konuyla ilgilidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Çin'den Amerika'nın Tayvan adasındaki macera perestliğine uyarı etrafında. Üç Amerikalı senatörün Tayvan adasını ziyaret etmesinin ardından Çin Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerikan tarafının bu girişimini kınadı, bu eylemi kışkırtıcı olarak niteledi. Üç Amerikalı senatör son günlerde askeri bir uçakla Tayvan'a giderek bu adanın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Amerikan yetkililerinin Tayvan'a ziyaretleri sırf son bir haftayla kısıtlı değil. Zaman zaman Amerika'dan heyetler Tayvan'a gidiyor. Nitekim Nisan ayında eski Amerikalı senatör Chris Todd ve eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı James Stenberg Tayvan'a giderek yetkililerle görüşmüştü. Pekin yetkilileri açısından Amerikalı yetkililerin Tayvan adasına ziyaretleri, Birleşik Çin siyasetleriyle ilgili ilkelerin ciddi ihlali sayılıyor. Amerika 1979 yılında Pekin ile 3 resmi deklarasyon çerçevesinde Birleşik Çin siyasetlerini tanıyarak Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti. Buna rağmen Amerika son yıllarda Birleşik Çin siyasetlerine aykırı girişimlerde bulunarak Tayvan'a silah satışı ve diplomatik temaslarda bulunuyor. Amerika'nın Çin'e karşı eylemleri her zaman sürmüştür. Bir süre önce de Amerikan Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı kararnameyle 28 Çinli firma karar listeye yaptırım listesine alındı. Bu kararnameye paralel olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı da 2022 Olimpiyat Oyunlarını siyasileştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada Amerika'nın müttefikleriyle 2022 Olimpiyat Oyunlarına yönelik boykot konusunda ortak bir yaklaşıma doğru hareket için istişare halinde olduğunu söyledi.
Çin ile Amerika ilişkileri ile ilgili başka önemli konu da Amerika hükümetinin Güney Çin Denizi'ndeki güçlü varlığının yanı sıra Hong Kong ve Tibet ve yine Tayvan gibi alt bölgelerde ayrılıkçı akımlarını desteklemesi ve bir anlamda Çin'i ve Çin havzasını parçalamaya çalışmasıdır. Bu Pekin'in kırmızı çizgisi olarak bahsettiği bir konudur. Çin buna karşı çok hassas, aslında hiçbir şekilde vazgeçmeyeceği ve Pekin için pazarlık yapılmayacak bir konudur. Sonuç olarak kimi uzmanlara göre 21. yüzyıl Asya Pasifik'e ait yüzyıldır. Bu yıllardır önemli batılı araştırma ve akademik merkezlerin analistlerinin ve stratejistlerinin düşüncesidir. Diğer bir deyişle Çin'in yükselişi özellikle de dünyanın en büyük ikinci ekonomisine dönüşmesi. Otomatik olarak Amerika'nın dünya sistemi üzerindeki hegemonyasına meydan okudu. Pekin çeşitli alanlarda Washington hakimiyetine meydan okumaya çalıştı. Genel olarak son yıllarda Amerika hükümeti çeşitli bahanelerle Doğu Asya ve Çin'in çevresinde yuvalandı ve varlığını farklı bahanelerle korumaya çalıştı. Amerika dış politikasındaki bu yaklaşım Barack Obama döneminden itibaren başladı ve Trump döneminde durağa ulaştı. Biden döneminde daha güçlü bir şekilde takip ediliyor. Açık ve net olan husus şu ki Güney Çin Denizi ve Tayvan, Hong Kong ve benzeri gibi bölgesel sorunlarda dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ihtilaflar iki ülke arasındaki üst yapı sorunları arasında yer almaktadır. Ancak iki ülke arasındaki temel ve altyapı alanındaki sorunların başında Çin'in Amerika'nın küresel gücüne çeşitli alanlarda meydan okuması ve yakın gelecekte ekonomik alanda Amerika'yı dünyanın en büyük ekonomik gücü koltuğundan indirmesi ve onu geçmesidir. Amerika hükümeti Çin'in etrafında çeşitli zorluklar ve sorunlar yaratarak Pekin'in dünyanın bir süper gücüne dönüşmesini engelleyerek Pekin'in maliyetlerini ve masraflarını artırmaya çalışıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Hordat, 1400 Hicri Kameri 29 Şevval, 1442 ve miladi takvimle 10 Haziran 2021 Perşembe.
51 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Hordat 1349 tarihinde İran'ın mücadeleci din alimlerinden Ayetullah Muhammed Rıza Saidi, despot şah rejimi hapishanelerinde gördüğü ağır işkenceler sonucunda şehit düştü. Ayetullah Muhammed Rıza Saidi sahip olduğu üstün zeka ve kabiliyetinden dolayı hızla bilimsel kademeleri kat etti. İslam ilimleri öğrenmek için Kutsal Kum kentine giden Ayetullah Muhammed Rıza Saidi burada İmam Hümeyni ve Ayetullah Burucerdi gibi önde gelen alimler nezdinde dersler öğrendi. İran milletinin Hicri Şemsi 15 Hordat 1342 tarihinde gerçekleştirdiği kıyamın ardından zalim şah rejimine karşı faaliyetlere başlayan Ayetullah Muhammed Rıza Saidi, cami halk özellikle genç kuşağın aydınlanması için seçti ve orada yaptığı birçok konuşmasında Siyonistlerin Filistin topraklarında işlediği cinayetleri ifşa etti. Bu nedenle Ayetullah Saidi defalarca gözaltına alındı ve hapse girdi ve şah rejimine bağlı unsurların en ağır işkencelerine maruz kaldı. Ancak bu süreç onun düşüncelerinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Bu mücadeleci din aliminin eserleri arasında İttihad-ı İslam, Kadının Özgürlüğü ve İş ve İslam adlı eserlerine değinebiliriz. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Hordat 1360'ta İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran'ın ilk cumhurbaşkanı Beni Sadr ülkeye ihanet etmekten dolayı İmam Hümeyni tarafından Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'ndan azledildi. Beni Sadr cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin başından itibaren kibre kapılarak İmam Hümeyni'ye vefakar inkılapçı güçleri devre dışı bırakarak İslam inkılabına muhalif olan gruplarla işbirliği peşinde idi. Beni Sadr bu siyaseti takip ederek İslam inkılabının önde gelen şahsiyetlerinden Muhammed Ali Recai'nin başkanlığındaki kabullenmek istemiyordu. Beni Sadr Irak'ın Basri rejiminin saldırılara maruz kalan kentlere yardımlarını ulaştırmasını istemiyordu. Ve süreç İran'daki birçok kentin Basri rejimince işgal edilmesine neden oldu. İmam Hümeyni Hicri Şemsi 20 Hordat 1360'ta ülke yetkilileriyle istişare etmesinin ardından verdiği hükümle Beni Sadr'ı Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'ndan azletti. İslami Şura Meclisi aynı yılda Beni Sadr'ın siyasi kifayetsizliğine oy verdi. ...237 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Şevval 1205'te önde gelen Fakih Ayetullah A. Muhammed Bağır Vehid Behbahani 90 yaşında vefat etti. 200 yıl önceden bugüne değin fıkıh alanında büyük katkıları olan merhum Muhammed Bağır İsfahani usul bilimini ihya eden en büyük fakihlerden biridir. ...54 yıl önce bugün 10 Haziran 1967'de Araplarla Siyonist İsrail arasında 6 günlük savaş olarak bilinen 3. savaş sona erdi. 5 Haziran 1967'de soykırımcı İsrail rejimi hava kuvvetleri bir operasyonda Mısır, Suriye ve Ürdün sınırlarını geçerek 2 saat boyunca bu ülkelerin hava güçlerine şiddetlice saldırı düzenledi ve böylece Siyonist İsrail rejimi ile Arap ülkeleri arasında 3. savaş başlamış oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Ziraat Bankası çiftçinin olacak.
Star.
Kritik görüşme öncesi S-400'lere dikkati çektiler. Güvenin yeniden tesisine odaklanmalıyız.
Yeni Çağ.
Meral Akşener, ben söyleyeyim neler olacağını, sandıkta gidecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ali Berçin, 8 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde salgının faturası bazı zenginler daha da zenginleşti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Derler ki Çince'de aynı kelime hem kriz hem de fırsat anlamlar içeriyormuş. Doğrusu hayatın kendisi de bu kavram bütünlüğünü bazılar için sağlıyor. Mesela salgın ve salgının ekonomi etkileri sonucunda bazı zenginler finansal varlıkları veya eşya üretim kapasiteleriyle biraz daha zenginleşti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Mevduat, tahvil, bono, sukuk, Eurobond hisse senetleri altın ve dövize olanları finansal varlık sahipleri olarak tanımlıyoruz. TL mevduat sahipleri enflasyon üzerinde para kazandıkları halde devalüasyon kadar para kazanamadılar. Diğer finansal varlık sahiplerinin neredeyse tamamı bu kriz ortamında servetlerine servet kattı diyebiliriz. Eurobond alanlar hem kur yükselişlerinde hem de yıllık %5 ile %10 arası faizlerden kazandılar. Mart 2020'de 900'ün altında olan BIST endeksi yıl içinde 1550 puanı aştı. Bazı hisse senetlerini %100'leri aşan karlar ettirdiği de görüldü. Döviz ve altın varlığı olanların getirisi malum. Gıda, beyaz ve elektronik eşya ile mobilya üreticileri gibi esnaflar da bu ürünlerin dağıtım ve satışından çok iyi paralar kazandılar. İlk 500 sanayi kuruluşunun karlılık oranları pahalı petrol stokları ve sözleşmelerle yakalanan tüpraş ve özel sebepleri olan bir avuç firma hariç 2019'a göre %50 arttı. Hizmet üretenlerin de çok çok az bir kısmı. Sürekli devletin işletmeleri yeterince desteklemediği ve kaderine terk ettiğini iddia edip devlet reel kesime kredi değil hibe şeklinde doğrudan yardım yapsın önerisi yapanlara bir destek de IMF'den geldi. IMF küresel bir analiz çerçevesinde yayınladığı bir raporda Türkiye'nin salgın ortamında vatandaşlarına GSYH'nın %2,5 kadar yardım yaptığını ve bu istatistiki veriyle dünyada vatandaşlarını en az destekleyen ülkeler arasına girdiğini raporladı. Anadolu Ajansı ise raporda %9,4 olarak hesaplanmış likidite desteği oranını ön plana çıkardı ve bunun dünyadaki iyi oranlardan biri olduğunu iddia etti. Ardından yayınlanan kamu maliyesi raporunda devletin yaptığı ve yapacağı yardımların değerinin 660 milyar TL'ye denk geldiği açıklandı.
Faruk Çakır, 8 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde geç kalmak büyük kayıp başlıklı yazısına yer veriyor. Başka pek çok hadisede olduğu gibi çevre kirliliği konularında da geç kalıyoruz. Akıl için yol bir olduğu halde aklı dikkate almadan keyfi atımlar atılıyor ve sonunda ağır bedeller ödeniyor. 20 ya da 30 yıl önce çevreyi kirletmeyelim, denizleri çöplük yapmayalım, ağaçları kesmeyelim ya da benzeri çağrıları yapanlar değil destek görmek açıkça kınandı ve marjinal grup olarak görüldü. Gele gele nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı Marmara bölgesi ve dolayısıyla Marmara Denizi can çekişir hale geldi. Son günlerdeki müsilaj hadisesi idarəçiləri də uyandırmaya başladı, deyən yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Keşke Marmara ölüm döşeğine yatmadan önce gerekli tedbirler alınabilseydi. Bugün harekete geçilse yine de geç kalınmış olmaz. Ama daha önce olduğu gibi yaptık, yapacağız diyerek kendimizi kandırmaya devam edersek, Allah korusun, Marmara Denizi için geri dönüşü imkansız felaketler ortaya çıkabilir. İklim politikası araştırmacısı Gökçe Şencan, Marmara Belediyeler Birliği'nin müsilaj çalıştığını uzaktan takip edip notlar paylaşmış. Şöyle diyor, biraz şaşkınım çünkü ödevlerini yapıp gelmişler ve ileri biyolojik arıtma olmadan bu sorunu çözemeyiz ve Marmara'yı fesoptik gibi kullanmışız gibi akılcı şeyler söylüyorlar. Gündemi epey sıkı takip ettikleri belli. Gazetelerde yazılıp söylenen birçok cümlenin tekrar edildiğini duydum ama bu sözlerini eyleme dönüştürebilecekler mi? Gerçekten derin deniz deşarjını masaya yatırıp endüstriyel kaçak atıkları denetleyecekler mi? Hala emin olamıyorum. ODTÜ'lü araştırmacıların bulduğu sonuca göre Karadeniz artı Marmara'ya karışan toplam atığı %40 oranında azaltabilirsek 6 il içinde denizde iyileşme görebiliriz. Marmara'daki kirliliğin etkisi Karadeniz'den gelen kirlilikten çok daha büyük. Karadeniz'deki kirlilik tamamen bitse bile Marmara'da iyileşme 7-8 yılda görülebilir. Ama hem Karadeniz'de hem de Marmara'da derin deniz deşarjından gelen kirlilikler azaltılırsa bu süre 4-5 yıla düşüyor. Sadece deşarjla bırakılan atıklar arıtılsa bile ciddi sonuçlar. İstanbul gibi 15 milyonluk bir metropolün atık suları sadece ön arıtma ile temizleniyor. Ön arıtma dediğimiz şey de sadece parçacıkların sudan ayrıştırılması. Ön arıtma dediğimizde suyu beklettiğinizde dibe çöken veya askıda kalan nispeten parçacıklı materyalin, yağın falan ayrılması demek. İstanbul'un atık suyunda ne kimyasallar ayrılıyor, ne sudaki patojenler, ne başka bir şey. Marmara Belediyeler Birliği'nin toplantısında gündeme taşınan çarelerden bir kısmı şöyle sıralanmış. Evsel ve endüstriyel atıklar ileri arıtmaya tabi tutulmalıdır. Marmara Denizi Havzası'nda bulunan bütün akarsu ağının atık yükü azaltılmalı. Tarımsal üretimde iyi tarım uygulamalarına geçilerek gübre ve ilaç kullanımı kademeli olarak azaltılmalı. Marmara Denizi için bütüncül bir yaklaşımla yeni iklim değişimini dikkate alan bir atık yönetim politikası benimsenmeli. Deniz dip yapısına zarar veren algarnar çerçeveli troll gibi avcılıktan vazgeçilmeli.
Esfender Korkmaz 8 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde Çözümsüz Yolda 20 Yıl başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2016 yılına kadar siyasi iktidar sıcak para serabına kapıldı ve üretimin dışa bağımlı olmasına neden oldu. Bu nedenle 2021 yılında 32-35 milyar cari açık bekleniyor. Cari açık kur sorununu artırıyor. Cari açığın kısa ve orta dönemde çözümü üretimde ithal girdi bağımlılığını azaltmak ve kur politikasını değiştirmektir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İthal girdi bağımlılığını azaltmak için de içeride ithal girdiye alternatif yatırımları hızlandırmak gerekir. Ama siyasi iktidara olan güven dip yaptığı için bu yatırımlar teşvik görse de kimse yatırım yapmıyor. Yatırım yapacak kurumsal devlet de kalmadı. Dalgalı kur politikasına gelince iktidar her vesileyle dalgalı kur politikasına sadık kalacağını söylüyor. 2001 krizinde IMF uzmanları ekonomileri homojen zannettikleri için gelişmiş piyasalar ve ekonomiler için uygulanan dalgalı kur politikasının Türkiye için de çözüm olacağını zannetmişlerdir. Onlarla gelen Kemal Derviş'in Türk ekonomisiyle ancak bir yabancı kadar uzaktan bilgisi olmuştur. Derviş'e katılan yerli iktisatçıların bir kısmı devlet memuruydu. Bunların yanında akademisyen olup isim yapmış olanlar da vardı. Dahası Derviş'i paylaşamayan siyasi partileri ve basını nasıl yorumlamak gerekir? Dalgalı kur politikasında aşırı hareketleri merkez bankaları döviz alarak veya satarak önler. Türkiye'de 2006 yılına kadar TL'nin aşırı değerlenmesini önlemek ve piyasada döviz arzını düşürmek için müdahale amacıyla döviz satın almış ve 2014 sonrası da döviz kurlarındaki artışı TL'nin değer kaybını önlemek için yine müdahale amaçlı döviz satmıştır. Buna rağmen başarılı olamamıştır. 2013 sonrası güven sorunu da başlamıştır. AKP iktidarında TL önceleri aşırı değerli, sonraları aşırı değersiz olmuştur. Buna rağmen dalgalı kur politikası devam etmiştir. Günümüzde birçok gelişmekte olan ülke, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinde yönetimli dalgalanma kuru uygulanmaktadır. Kurların aşırı dalgalanması olmasaydı ve sermaye hareketleri vergi almadan kontrol edilseydi Türkiye bu kadar cari açık vermezdi. Kurları piyasa işlemleri veya doğrudan kontrolü için Merkez Bankası rezervleri birikirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya El Sanatları Günü.
Değerli dinleyiciler, Dünya El Sanatları Günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Dünya El Sanatları Günü, çeşitli milletlerin ve kavimlerin ruhunu ve zevkini anlatan ve el emeği göz nuru olan sanat eserlerini anma ve takdir etme günüdür. El sanatları her ülkede özel önem arz eden sanatlardan biridir. Zira el sanatları bir ülkenin, bir milletin, bir medeniyetin tarihi geçmişini anlatmaktan mali ve iktisadi meselelerine kadar bir öykü ve bir masal gibidir ve bizi ta eski zamanlara bir yolculuğa götürür.
Değerli dostlar, 10 Haziran günü Dünya El Sanatları Günü olarak adlandırılmıştır. Her yıl insanların bu eski sanatını anmak için dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenir. 1964 yılında UNESCO'ya bağlı Dünya El Sanatları Konseyi'nin kurulmasıyla birlikte el sanatları milletlerin kültürel ve iktisadi hayatının bir parçası olarak ilgi odağına yerleşti. İran ise 1968 yılında Dünya El Sanatları Konseyi'ne üye oldu.
El sanatları insanoğlunun en eski faaliyetlerinden biridir. Bazı tarihi belge ve kanıtlara göre el sanatlarının mazisi ta taş devrine kadar uzanır. Bazı kanıtlara göre el sanatlarının mazisi 12 bin yıl öncesine dayanıyor. El sanatları bu yıllarda toplumların ekonomisini, sosyal ve siyasi durumlarını derinden etkilemiştir. Örneğin Avrupa'da sanayi devrimi en büyük tarihi olay sayılıyor. Zira bu devrimden sonra sanayi ve el sanatları birden muazzam bir değişime uğradı ve birçokları sanayi devriminde yok oldu.
Bundan binlerce yıl öncesine ait olan el sanatları ürünlerinin örnekleri, ait oldukları dönemlerin kültür, sanat, inanç, gelenek ve göreneklerinin en parlak örnekleri ve cilveleridir. Bu eserler bize geçmişte insanlar nasıl düşündüklerini, varlık alemini, yaratanla nasıl irtibat kurduklarını ve maddi yaşamları nasıl olduğunu gösteriyor. El sanatları geçmiş dönemlerde halkın güncel yaşamının önemli bir parçasını oluşturuyor ve insanlarla iç içe yaşıyordu. Örneğin eski İranlılar elle dokunan halıların ve kilimlerin üzerinde oturuyor ve üzerine nakışların kapladığı ve kültür ve sanatlarını yansıtan kaplardan su içiyor ve kendilerinin el emeği olan kumaşlardan yaptıkları elbiseleri giyiyordu. Özetle ne varsa sanattı ve el sanatları halkın yaşamını daha da güzelleştiriyordu.
İran'da yapılan araştırmalar, etütler ve arkeolojik çalışmalarda çıkarılan çeşitli eşya ve eserler, İran diyarında Hindistan ve Çin'in yanında dünya el sanatlarının merkezlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Bu arada İran, diğer ülkelere göre el sanatları çeşitleri bakımından daha önde olduğu da belirtilmelidir. İran'da yaklaşık 152 çeşit el sanatları tespit edilmiştir ki alt dalları ile birlikte bu sayı 350'lere kadar ulaşmaktadır. Bu ülkelerde el sanatları yüksek kültürel önemlerinin yanı sıra asırlar boyunca insanların sosyal ve iktisadi dengelerini temin etmekte de etkili olmuştur. Nitekim el sanatları her zaman kentlerde ve kırsal yörelerde yaşayan zanaatkar gruplarına iş alanı ve gelir sağlamış, özellikle de kırsal ekonomilerin gelişmesinde önemli etken olmuştur.